Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 3. Ayrım. Giriş. 1 Ekim 10 Kasım. Dünyayı değiştirecek 7 gün. 3. Montreal, Kanada. 9 Kasım. 21. Sert bir rüzgar, Estonya bandıralı yük gemisi Tartu'nun kaptan köprüsünü yalıyordu. Kaptan Viktor Kalugin, ağzında yarım sigarasıyla kaptan köşkünün düz camının arkasındaki sıcağın rehavetiyle dürbününü kaldırdı, St. Lawrence nehrinin donmuş karanlıklarında bir milden daha az mesafede uzanan Montreal limanını izledi. Yönetimindeki 16 bin tonilatoluk paslı geminin saç kaplamaları ayaklarının altında titreyip çatırdarken, kentin ufkunu kaplayan yüksek gökdelenlere, nehre yansıyan dev gölgelerine baktı. 1642 yılında Massonu önderliğinde Quebec'ten yola çıkan Fransız göçmenlerin bulduğu, dünyada olabilecek en iyi doğal limanlardan birini oluşturan St. Lawrence nehrindeki gölgelere. "Rıhtıma yanaşmaya 15 dakika kaldı," diye seslendi ikinci kaptan. Kalugin, tahminin doğru olduğunu düşündü. Hafif dalgalı denizde 8 knotluk bir rüzgarla ilerliyordu Tartu. Kısacası kaptanın endişeleneceği bir durum yoktu. İkinci kaptan St. Lawrence'ı adı kadar iyi bilen, güvenilir ve deneyimli bir denizciydi. Kalugin dürbününü indirdi, sigarasından bir nefes çekip dirseği hizasındaki tabloya bastırdı. "Bundan sonrasını sen hallet, bana ihtiyacın olursa kameramdayım." Kalugin demir merdivenlerden özel kaptan bölümüne indi. Kamera yılın 8 ayı ev görevini görüyor, çalışma masasının üzerinde eşinin ve iki oğlunun fotoğrafları da ona Estonya'daki hayatını hatırlatıyordu. Sovyet donanmasında geçen 15 yıllık bir hizmetten sonra istifa etmiş, Tallinn'deki bir nakliye şirketinde kaptanlık yapmaya başlamıştı. O günlerde paranın bulunduğu yerde çalışmak zorundaydı insan. O soğuk Kasım gecesi Kalugin'in pantolonunun cebinden çıkardığı anahtarlarla çalışma masasının çekmecesini açmaya, meslek hayatını tehlikeye atmaya iten de paraydı. Çekmecede kalın bir kağıt destenin altında başka bir anahtar daha vardı. Kalugin'in kaybetmemesi için pirinçten yapılmış 5 santimlik bir parçaya telle bağlanmış başka bir anahtar. Anahtarı cebine attı, çekmeceyi yeniden kilitledi. Kamerasından çıktı, kapıyı ardından kapadı. Ürkek adımlarla iskele tarafındaki kameraya yöneldi. Kalugin, anahtarı kilide sokmadan önce demir kapıya önce 3, sonra da 2 kez vurdu. İçeri girdiğinde çift ranzalı dar kamera kapkaranlıktı. Kalugin, kapıyı kapayıp ışığı yaktığında, Tartu'nun tek yolcusu sessizce ranzasında doğruldu. Rus yolcu uzun boylu değildi ama yapılıydı. Vücudu sağlam ve kaslıydı. Yakışıklı, ince yüzlü biriydi. Rusya'nın tam olarak neresinden geldiğini bilemiyordu Kalugin. 10 günlük yolculuk boyunca adamla bir iki kelimeden fazla konuşmamıştı ne de olsa. Yol boyunca kameradan dışarı adım atmamış, acımasız Atlantik'in öfkeli dalgalarını duymamak için elektronik satranç tahtasından başka yoldaşı olmamıştı. "Hazırlansan iyi olur. 15 dakika sonra yanaşacağız." Rus başını salladı. Kameranın boğucu havasından bir an önce kurtulabilmek için anorağını giymeye başladı. "Ne yapacağını biliyorsun," dedi Kalugin. "Liman yetkilileri ve mürettebat gemiden ayrılmadan yerinden kıpırdama. Gemiden inerken kimseyle konuşma. Başını öne eğ ve tayfaların peşine takıl. Kağıtlarında bir eksik görünmüyor. O yüzden bir sorun çıkacağını sanmam. Ondan sonra tek başınasın." "Konukseverliğiniz için teşekkürler kaptan." Gemiye bindiği günden beri adamın kaptana söylediği ilk tam cümleydi. Kaptan hala Rus'un aksanını tanıyamamıştı ama pek de önemi yoktu. Homurdandı. Elini kapı tokmağına koydu. "Gitme zamanı geldiğinde haber veririm. O zamana kadar kamerada kilitli kalacaksın." 20 dakika sonra Tartu rıhtıma bağlanmış, Kanada Gümrük İdaresi'nden bir müfettiş, göçmen bürosundan bir yetkiliyle birlikte gemiye tırmanıyordu. Kalugin, daha önceki yolculuklarından tanıdığı iki yetkiliyi birer fincan kahve içmek için yemek salonuna davet etti. Masanın çevresinde otururken geminin dört nüsa manifestosunu yükünü, çıkış limanını ve yükün varış noktasını gösteren belgeleri imzaladı. Mürettebat toplanmış, denizci kağıtlarını hazırlamış, Tartu rıhtıma bağlı olduğu sürece limana özgürce girip çıkmalarını sağlayacak kara izinlerinin imzalanmasını bekliyordu. Sonunda göçmen bürosu yetkilisi listeyi imzalaması için Kalugin'e uzattı. Daha önceki karşılaşmalarından hem gemiyi hem de bağlı olduğu acenteyi tanıyorlar, hiçbir kirli işe bulaşmadığını biliyorlardı. Denetim basit bir formaliteden öteye gitmeyecekti. Ne gemiyi aradılar ne de yükü incelediler. Yetkililer 10 dakika sonra Tartu'dan ayrıldı. Kalugin sancak parmaklığına dayandı. Sigarasını tüttürerek Montreal kent merkezinde içki içip zamparalık edecekleri geceye doğru yürüyen tayfaları izledi. Kalugin de eğlenmeyi düşünüyordu ama daha sonra, işini tamamladıktan sonra. Son tayfanın basamaklardan indiğini görüp sigarasını fiskeledi, sonra da kamaraya yürüdü. Yolcu çoktan hazırlanmış, anorağını giymiş, kapüşonunu başına geçirmişti. Kapüşonun altındaki kalın beresi ve atkısı yüzünün yarısını örtüyordu. Bavulu yoktu. Sahte pasaportu, denizci kağıtları, kara izni elinde bekliyordu. "Hazır mısın?" diye sordu Kalugin. Adam başını salladı. Dirseklerini sancak parmaklığına dayayan Kalugin, yakasını kaldırdı. Yolcunun borda iskelesinden inişini izledi. Soğuk güvertenin uzak ucundaki vinci kontrol etmekte olan çarkçı, iskeleden inenle ilgilenmedi bile. Rus yolcu tayfaların peşine takıldı. Liman çıkışına doğru ilerledi. Gümrük İdaresi ve Göçmen Bürosu yetkilileri, rıhtımdan ayrılmakta olan Tartu mürettebatının kağıtlarını denetlemeye yeltenmedi. Sıcak bürolarında oturmayı tercih etti. Rus, hiçbir sorunla karşılaşmadan limandan çıktı, buz gibi Montreal gecesine dalıp gözden kayboldu. Adamın kimliği hakkında hiçbir fikri yoktu Kalugin'in. Üstelik bunu öğrenmeyi de hiç düşünmüyordu. O gece, mürettebatın dönüşünden önceki gece yarısı, Tallinn'de onu getiren Çeçen'in dediği gibi kaçak bir göçmen. Bu açıklamayı sorgulamak aklından bile geçmemişti. Kalugin'in ödülü sahte bir isim altında Helsinki'deki bir bankaya çoktan yatırılmıştı bile. Kaptan korkuluğun üzerinden tükürdü. Kendi kendine gülümsedi. 20 bin doları daha olmuştu şimdi. "Sana iyi şanslar. Her kimsen." Gece yarısı olduğunda yolcu Kanada-Amerika Birleşik Devletleri sınırına 1 mil uzaklıktaki küçük Dunston kasabasına varmıştı bile. Montreal'in Catherine Caddesi metro istasyonunun çıkışında bulunan Mısır asıllı taksi şoförüne verilen talimat açıktı. Yolcuyu Dunston'ın yarım mil dışındaki arka yola götür, orada indir. Sana soru sormazsa konuşma, yüzünü görmeye çalışma. Yaklaşık 1,5 saat sonra şoför yolcusunu belirtilen yerde indirmiş, arabayı Montreal yönüne çevirmişti. Dunston dışındaki arka yolun iki yanı sık çam ve kayın ormanlarıyla kaplıydı. Amerikan Göçmen Bürosu kontrol noktası bulunmayan ıssız ve ormanlık bölgedeki sınır geçişlerine uzaktan kumandalı kızılötesi kameraları yerleştirmişti. Ancak 5000 kilometre boyunca uzayıp giden sınırda hala denetlenemeyen binlerce geçiş vardı. Dunston'da Kanada ve Amerikan devriyelerinin zaman zaman geldikleri denetimsiz geçiş noktalarından biriydi. Adam yoldan ayrıldı. Sık ve karanlık ormanda yarım mil kadar ilerledi. Sonunda ağaçların arasından New York eyaletinin kuzeyine giden dar patikayı buldu. Patikanın üzerinde tüm ışıkları sönük, mavi dört çeker Ford Explorer duruyordu. Direksiyonun arkasındaki genç kadın ağaçların arasından çıkan adamı görünce arabadan indi. Soluk ay ışığında bile kadının çok güzel olduğu belliydi. Koyu saçları ve çıkık elmacık kemikleriyle Akdenizlilere benziyordu. Açık gri eşofman üstünü kahverengi süet bir ceketle pekiştirmiş, blue jean'in paçalarını bileğe kadar uzanan botlarına tıkıştırmış, soğuktan korunmak için boynuna yün atkı dolamış, ellerine eldiven takmıştı. Rus yaklaşınca kadın adama sarıldı. "Seni gördüğüme sevindim Nikolay," dedi, iki yanağından öperken. "Bir sorunla karşılaşmaman iyi oldu." Adam da gülümsedi. "İyi görünüyorsun. Beni özledin mi Karla?" Kadının yüzü bir tebessümle aydınlandı. "Özlediğimi biliyorsun." Adamın yüzüne dokundu, yeniden öptü, sonra bir adım geriledi. Haydi, artık gitmemiz gerek Nikolay. Önümüzde uzun bir yol var. Washington DC'ye 15 saat sonra vardılar. Ev başkentten 10 kilometre ötede Virginia eyaletinin Alexandria kentindeydi. Apartman kırmızı tuğlalı 4 katlı bir binaydı. Çevresinde de dağlarında sonbahar ayazının izlerini taşıyan akça ağaçların ve meşelerin süslediği bakımlı ve güzel bahçeler vardı. Carla Şerif sitenin otoparkına girdi. Explorer'ın kapılarını kilitledi, ana girişi geçip asansörle 3. kata çıktılar. Daire genişti. Başkent yakınlarında arsa fiyatları yükselmeden önce yapılmıştı. Daha sonra modern tarzda yenilenmişti. Mantar rengi duvarlar, beş perdeler ve pahalı olmayan İskandinav tipi kayın mobilyalar. Adam geniş pencereleri aşağıdaki bahçeye bakan ferah oturma odasına girdi. Dairede ayrı bir mutfak ve Washington yönüne bakan iki yatak odası vardı. Bu daire bir hafta boyunca yeni evi olacaktı. Küçük yatak odası senin. Yeterince konforlu ve sessiz. Banyo hemen yanında. Kahve ister misin? Taze kavrulmuş kahvem var. Kahve iyi gelir Carla. Adamı mutfağa götürdü. Alüminyum kahve makinesine su doldurdu, fincanlara kahve koyup oturma odasına döndü. Nikolay koltuklardan birine çöktü. Carla Şerif de adamın karşısındaki kanepeyi. Anlatmam gereken şeyler var. Çantasından bir deste anahtar çıkarıp adama uzattı. Kapıda iki kilit var. Dışarı çıkman gerekirse sürgülü kilidi kapatmayı unutma. Eve girerken belirli bir yöntem kullanırız. Kapıya nasıl vurduğumuz, zili nasıl çaldığımız bellidir. Yöntemi anlattı. Her girdiğinde bu yöntemi kullan. Hemen yakında bir dükkan var, bir 7-Eleven. Adresini yatak odandaki not panosuna astım. Eğer aniden çıkman gerekirse bana söyle ya da bir not bırak ki meraklanmayayım. Komşular kim? Soldaki dairede iki İspanyol oturuyor, ikisi de müzisyen. Arada bir piyano sesi duyarsın. Çalanın adı Jose. Washington Filarmoni'de çalışıyor. Evi paylaştığı erkek arkadaşının adı da Jamie. Sağ taraftaki dairenin sahibi orta yaşlı bir kadın. Bir reklam şirketinde yöneticiymiş ama artık çalışmıyor. Kocasından boşanmış, sürekli içiyor ve bütün gün evden çıkmıyor. Konuşmaktan hoşlanıyor. Onun için karşılaşırsan ve meraklı sorular sormaya başlarsa dikkatli ol. Laf arasında erkek arkadaşımın gelip bir hafta kadar kalacağını söyledim. Onun için seni girip çıkarken görürse en azından kim olduğunu bilir. Raşid'in sana hatırlatmamı istediği iki şey daha var. Evde seni zan altında bırakacak hiçbir şey bulundurmayacaksın. Bir tehlike olduğunda her zaman gitmeye hazırmış gibi kişisel eşyanı toplu tutacaksın. Soracak bir şeyin var mı Nikolay? Raşit nerede? Seninle daha sonra buluşacağını söyledi. Onu tanımakta zorlanacaksın. Sakalını kesti, saçını kısaltıp sarıya boyadı. Küpe takıp batılı gibi giyiniyor. Nikolay gülümsedi. İkiniz anlaşabiliyor musunuz? Carla Şerif öfkelenmiş gibi kızardı. Bana söylediklerini yapıyorum. Böylece bir tartışma çıkmıyor. Carla gittiği yatak odasından elinde kahverengi bir kese kağıdıyla döndü. Nikolay paketi açtı. Kağıttan otomatik bir Beretta tabancayla 3 yedek şarjör çıktı. Tabancanın mekanizmasını ve şarjörleri kontrol etti. Uzun bir seyahat oldu Nikolay. Biraz dinlenmek istemez misin? Carla kalkmaya davrandı. Tereddüt etti. Sonra bir şey daha. Paketi ne zaman teslim edeceksin? Bu gece, dedi adam. Beyaz Saray'a bu gece teslim edeceğiz. Yatağın üzerine oturdu. Bir sigara yakıp aynada yüzünü inceledi. Aynada gördüğü 30'larının sonunda koyu saçlı, Slavlara özgü çıkık elmacık kemikli, çocuksu bir yüzdü. Pasaportuna göre adı Dmitri Pavlov'du. Ukraynalı beyaz Rus. 4 yılı aşkın bir süredir Amerika'da yaşıyor, yasal bir çalışma iznine sahip. Oysa gerçekte Moskova'da doğmuştu. Çeçen davası uğruna işlediği cinayet, bombalama ve katliam nedeniyle tüm Rusya'da aranıyordu. Rusya Federasyonu Güvenlik Teşkilatı FSB bir kod adı verecek kadar saygı ve korku duyuyordu. Kobra diyorlardı ona. Yatak odası penceresinden Washington yönüne bakarken bu korkunç anıları düşünmüyordu bile. Öğleden sonra güneşi yerini alacakaranlığa bırakmış, Amerika başkenti ışıl ışıl parıldamaya başlamıştı. Bir an için çocukluğuna döndü, 17 yaşına. Moskova'ya hakim serçe tepesinde, uzun otların arasında, kent ayaklarının altında yatıyor, otların içinde sarıldığı genç kızın adını hatırlamıyordu. Hayat sonsuz imkanlara gibi. Birden içinde sanki tüm yaşadıkları düşmüş gibi geri dönmek için dayanılmaz bir özlem duydu. Oysa düşte değildi. Adı da Dmitri Pavlov değildi. Bu gece göreve başlayacaktı. Hayatının en uzun günü, kuşkusuz en tehlikelisi olacaktı bugün. Aynadaki yüzüne baktı yeniden. Pasaporttaki adı da sahteydi tabii. Onun adı Nikolay Gorev'di ve dünyayı değiştirecekti. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 27. Devamı 4. ayrımda.